Ayrım 17.
Sayfa 205. Hiram Abbas silahlı çatışmada. 22 Ocak 1972'de İstanbul'da fırtına bir operasyonu yapıldı. Saat 6'dan 18'e kadar İstanbul yine didik didik arandı. Arananlardan Mahir Çayan, Ulaş Bardakçı ve Ziya Yılmaz o gün Levent Menekşe Sokak No.1'deki evin alt katında kazılan çukurda gizleniyorlardı. Evde şüpheli bir durum görmeyen ekipler orayı aramadan geçtiler. Genel aramadan bir süre sonra Mahir Çayan ev eşyası taşınıyormuşçusu verilen bir kamyonetteki sandığın içinde Ankara'ya götürüldü. Ulaş Bardakçı ile Ziya Yılmaz o evde kalmayı sürdürdüler. Mahir Çayan yakalanamamış ama Teğmen Fuzuli yazıcının ifadelerinden hareket eden Ziver Beyciler, başında Mahir Çayan'ın kayınbiraderi Hava Yüzbaşı Orhan Savaşçı'nın bulunduğu THKPC'nin askeri kanadına baskınlara girişmiş, önde gelen birçok subayı ele geçirmişlerdi. Ele geçirilenlerden biri örgüt içinde kuryelik yaptığından birçok örgüt mensubunu ve hücre evini tanıyordu ve bildiği evlerin hepsinin yerini ve iç yerleşim planlarını Ziver Bey ekibine veriyordu. Sıra yavaş yavaş daha büyük operasyonlara geliyordu. Hiram Abbas ve ekibi yine başrollerdeydiler. Olayların gelişmesi üzerine ilgili daire başkan yardımcısı dahil bu şubenin görevleri Ziver Bey'e dolmuşlardı. Memduh Ünlütürk'ün yeni karargahı burasıydı. Dipnot: Memduh Ünlütürk 7 Nisan 1991 tarihinde İstanbul'da öldürüldü. Ziver Bey Köşkü bir anda Türkiye'nin en önemli yeri olmuştu. Bina gözaltına alınanlara yetmiyordu. Zemin kat ve müştemilatlar da kullanılmaya başlamış, dış emniyet ve nöbet hizmetleri için bir iki manga komando eri getirilmişti. Siyasi şube, merkez komutanlığı ve Ziver Bey Köşkü gözaltına alınanlarla doluydu. Dipnot: Mehmet Eymür, adı geçen eser, sayfa 63. Çayan'la arkadaşlarının izini sürüyorlar, Ziver Bey'de alınan ifadelerden çıkan her evi basıyorlardı. Bazen de Ankara'ya gidip oradaki baskınlara katılıyor, geri dönüyorlardı. Bu arada Ziver Bey'de sorgulananlardan biri Mahir Çayan ve arkadaşlarının Menekşe Sokak'taki evde saklandıklarını söyleyince oraya operasyon yapılmasına karar verildi. Ev 13 Şubat akşamı 3 kalabalık ekip tarafından kuşatıldı. Hiram Abbas ile Mehmet Eymür de operasyona katılanlar arasındaydı. Ulaş Bardakçı, Ziya Yılmaz ve Ülkü Ahmet Cafer içerideydiler. Ziya Yılmaz'ın panjurların kıpırdamasından kuşkulanması üzerine dışarıyı kontrol eden Ülkü Ahmet Cafer sarıldıkları haberini verdi. THKPC iddianamesine göre bunun üzerine evden dışarıya kurşun ve bomba yağmaya başladı. Dışarıdakiler de eve doğru gelişi güzel ateşe başlayınca ortalık toza ve dumana boğuldu. Kargaşalıktan ve karanlıktan yararlanan Bardakçı, Yılmaz ve Cafer bomba atmaya ve silahla ateş etmeye devam ederek arka pencereden bahçeye atlayıp kaçmayı başardılar. Ziya Yılmaz anlatıyor. Bu kaçışın öyküsünü olayın baş kişilerinden Ziya Yılmaz evin krokisini çizerek anlattı. Villa tipi bir evdi. O gece oradan ayrılacağımız için bavullarımızı hazırlamış, bizi götürmeye gelecek olanları bekliyorduk. Evin iki taraftan da giriş kapısı vardı. Girişteki uzun bir koridorun sağında ve solundaki birer büyük salon arka bahçeye ve bir yamaca bakıyordu. Yamaç dik olduğundan o taraftan kimsenin gelmesi pek mümkün değildi. Ön cephedeki yatak odasına gittim. Akşam olmuştu, biraz uzanayım demiştim. İyi ki gitmişim, pencerenin panjurunun kımıldadığını fark ettim. Ülkü'ye dışarıya bir göz atsana, galiba bir anormallik var diye seslendim. Ülkü ön kapıya gidip baktı ve sarıldık diye bağırdı. O anda dışarıdan ateş açıldı, kurşun yağmaya başladı. Ön tarafta çok büyük bir bahçe vardı, oradan ateş ediyorlardı. Ulaş'la ikimiz ön pencereden karşılık verince dışarıdan gelen ateş biraz hafifler gibi oldu. Ulaş'a sen kaç, ben seni korurum dedim. Ulaş ateş ederek ön pencereden atladı, ben de iki tabancayla sürekli ateş ediyordum. Ulaş evin yanından arkaya dönüp kaçarken bir polisle karşılaşmış, onu vurup kaçmaya devam etmiş. O kaçınca ben salona geçtim. Ülkü'ye sen teslim ol, sana bir şey yapmazlar dedim. Hazırladığımız bavullardan biri dinamit doluydu. Kaçmadan önce o bavulu ateş etsem ev havaya uçar mı, zaman kazanır mıyım diye düşündüm ama sonra Ülkü'nün evde olduğu aklıma geldi. Hem zaten patlayıp patlamayacağını bilmiyordum, şimdi bile bilmiyorum. Salonun penceresinden arka bahçeye atlayıp kaçmaya başladım. Bir ağacın altında 4-5 polis vardı. Yanımdaki el bombalarından birini onlara doğru fırlattım. Patlamadı ama polisler tam siper yere yatmışlardı. Koşarak caddeye çıktım. Ulaş'a yetiştim, bizim arkamızdan Ülkü de kaçmış. Kıyafetim böyle bir duruma hiç müsait değildi. Hani şu yün gömlekler vardır, vücuda yapışır. Üstümde ondan vardı. Tabancalar belli oluyordu. Yoldan bir taksi çevirdik. Hastanede hastamız var deyip Taksim'e dedik. Şoför pek inanmadı ama herhalde tabancalardan ve halimizden korkup bizi götürdü. Oradan bir dolmuşla Beşiktaş'a indik. Dolmuştaki kalabalıkta durumumuz anlaşılmıyordu. Oradan da bir dolmuşla Arnavutköy'e gittik. Ulaş orada kaldı. Ben daha sonra Fındıkzade'deki o yakalandığım eve geçtim. İçeriden gelen ateşin kesilmesi üzerine eve giren operasyon ekipleri içeridekilerin kaçtıklarını anlayınca şiddetli bir tartışmaya giriştiler. Mahir Çayan'ın da içeride olduğunu ve ellerinden kaçırdıklarını sanıyorlardı. Her kafadan bir ses çıkıyor, emniyetçiler MİT'çileri korkup kaçmakla ve kendilerini yalnız bırakmakla suçluyorlardı. Evde bulunan örgüt içi belgeler THKPC yönetici kademesinde ideolojik ayrılık baş gösterdiğini, şehir gerillası eylemlerine karşı çıkan Yusuf Küpeli ile Münir Aktolga'nın pasifistlikle suçlanarak örgütten ihraç edildiklerini ortaya koyuyordu. Ziya Yılmaz'ın sonradan anlattığına göre hapisten kaçanlar İstanbul'da ve Ankara'da sıkışmışlar, saklanacak ev bulmakta bile güçlük çekmişlerdi. Örgüt içi muhalefeti bastırmak için daha büyük bir eylem koymaları gerektiğini düşünüyorlardı. En uygun bölge olarak da henüz çok fazla tutuklama yapılmadığı için güçlerini korudukları Karadeniz'i, Ünye ve Fatsa çevresini görüyorlardı. Dipnot: Koray Düzgören, THKPC ve Kızıldere, sayfa 84. Menekşe Sokak'ta ele geçen belgeleri dikkatle inceleyen tecrübeli bir istihbarat teşkilatı, hapisten kaçanların yeni bir eylem koymak zorunda olduklarını, hatta bunu nerede nasıl yapacaklarını tahlil edebilirdi. Ama MİT de değil böyle tahlil yapacak, daha yeni duydukları THKO, THKPC adlarını anlayabilecek eleman bile yok denilecek kadar azdı. Hele Hiram Abbas'ın o taraklarda hiç bezi yoktu. Komünist değil mi, onun için hepsi birdi. Hiram Abbas'ı esas ilgilendiren son operasyonda uğradıkları korkaklık suçlamasıydı. Bu çok ağırına gitmişti. Bundan sonraki baskınlara çelik yelek giymeden ve en önde girmeye karar vermişti. Eline geçecek ilk fırsatta cesaretin ne demek olduğunu herkese göstermek için sabırsızlanıyordu. Bu fırsatı bir hafta içinde yakalayacağını henüz kendisi de bilmiyordu. Hiram Abbas vuruluyor. Menekşe Sokak'tan kaçan Ziya Yılmaz, Fındıkzade'de Hüseyin ve Safiye Özkan'ın, Ulaş Bardakçı ise Arnavutköy'de Lale Arıklal'ın evinde gizlenmişlerdi. Ziver Bey'dekiler bunun istihbaratını 18 Şubat'ta aldılar. Gece yarısı her iki eve de baskın yapılması kararlaştırıldı. İlki Ziya Yılmaz'ın saklandığı eve yapılacaktı. 9 Şubat 1972 saat 2.30. Yer İstanbul Fındıkzade Kızıl Elma Caddesi Tevfik İkret Sokak Kısmet Apartmanı'nın bodrum katı. Buraya kadar bir sorun yok. Herkes aynı şekilde anlatıyor. Yani tarih, saat ve yer tamam. Ama olayın bundan sonrası için iki ayrı anlatım var. Biri dışarıda olan Mehmet Eymür'ün, öteki içeride olan Ziya Yılmaz'ın anlatımı. Önce Mehmet Eymür'den dinleyelim, bakalım Fındıkzade baskını onun penceresinden nasıl görünüyor. Emniyet ve MİT elemanları evi sardı. MİT ekibinin başında Hiram Abbas var. Bu kez çelik yelek giymemiş. Kalabalık bir grup sessizce apartmandan içeriye giriyor. Bodrum katındaki dairenin kapısını birkaç kez çalıyorlar. İçeriden ses gelmiyor. Hiram Abbas'ın emri üzerine iki polis kapıya yüklenip kırıyor. Eve dalınıyor. En önde Hiram Abbas var. İki odalı evin ilk odasında bulunan iki kadın evde kendilerinden başkasının olmadığını söylüyor. Yine Hiram Abbas en önde olmak üzere ikinci odaya girdiklerinde dört erkekle karşılaşıyorlar ve birdenbire silahlar patlıyor. Kimin kime ateş ettiği belli değil. Ortalığı barut dumanı ve kokusu kaplıyor. Hiram Abbas elinde silahı sendeleyerek odadan dışarı çıkıyor. Ziya Yılmaz onu, o da Ziya Yılmaz'ı yaralamıştı. Ateş edilen odadan haykırışlar ve inlemeler geliyordu. Kanlar içinde iki kişi sürünerek dışarıya çıktı. Çelik yelekli polisler yer değiştirerek içeriden açılan ateşe mukabele ediyorlardı. Biraz sonra içeriden "ateş kesin, teslim oluyoruz" diye bağırmalar geldi. Polisler tek tek ve yerde sürünerek çıkın diye karşılık verdiler. Çıkanlardan biri örgütün muhasibi Ziya Yılmaz'dı. Polisler çekince buzda kayar gibi büyük bir kan izi bırakarak odanın ortasına gelindi. Yarı ölü gibiydi. Yerde cansız gibi yatanların pek yaşayacağına ihtimal vermiyordum. Hepsi yaşadılar. Çatışma bitmişti. Odaya girildi. Ziya Yılmaz'ın kullandığı silah 14'lü tabir edilen cinstendi. Şarjörü özel yapılmış 30 mermi alıyordu. Ziya Yılmaz karnından, bacağından ve kolundan 3 kurşun yarası almıştı. Oradaki sahneyi gördükten ve bana adeta saatlerce sürmüş gibi gelen silah atışlarına şahit olduktan sonra onların nasıl yaşayabildiğini akıl erdiremiyordum. Sonradan Hiram Bey'den odaya girer girmez Ziya Yılmaz'ın açtığı ateşle yaralandığını, kendisinin de ateşe cevap verdiğini, Ziya Yılmaz'ın kalorifer peteğinin üstüne çıkıp odada bulunanlardan birini önüne siper alıp kendisini koruduğunu öğrendik. Dipnot: Mehmet Eymür, adı geçen eser, sayfa 68-69. Bu anlatılanları bir de karşı taraftan dinlemek istediğimiz için Ziya Yılmaz'a başvurduk. Çok eskiden yakın arkadaşlarını anlatmıştı ama bunlar basında yer almamıştı. Aradan onca zaman geçince Fındıkzade baskını her anlatanın kendisinden bir şeyler katmasıyla masalımsı bir havaya girmişti. Söze ben Hiram Abbas'ı tanımıyordum. Yani o zaman onun o kişi olduğunu bilmiyordum. Baskın sırasında da görmedim. Mehmet Eymür'ün kitabından öğrendim diye girdi. Belli ki o gün yaşadıklarını çoktandır aklına getirmiyordu. Olayı bir de kendinden dinlemek istediğimizi söyleyip ısrar edince biraz düşündü. Gözleri daldı. Kolay değil, 28 yıl öncesine geri dönmesini istiyorduk. Çizerek anlatırsam daha kolay olacak dedi. Hiram Abbas'ın onun için arkadaşlarının arkasına saklandı dediğini anımsatmış, buna ne dediğini de sormuştuk. Kağıt kalem istedi ve bir ev krokisi çizmeye başladı. Çizdiği bu krokinin üzerinden anlatıyordu. Daire bodrum katındaydı. Dairenin hemen girişindeki küçük bir odada 4 kişiydik. Uzunca bir koridorun sonunda 2 oda daha vardı. Birinde 2 kız arkadaş kalıyordu, öteki boştu. Bulunduğumuz küçücük odanın penceresi sokağa bakan yarım bir pencereydi. Yani yarısı kaldırıma kadar kapalı, yarısı kaldırımdan yukarısını görüyor, kapı odanın ortasına açılıyordu. Kapının tam karşısındaki duvara bitişik bir gaz sobası vardı. Yani kalorifer peteği falan yok, zaten evde kalorifer yok. İki arkadaş Şerafettin Serdar ve Osman Cahit İlgün o gaz sobasının yanına uzanmış uyukluyorlardı. Ben pencerenin tam karşısındaki duvara dayalı olan sedire uzanmıştım. Gece geç vakit olmuştu. Hüseyin Özkan da az ileri git deyip yanıma uzandı. Odanın kapısı bize göre sedirin sağ tarafında duvarın ortasındaydı. Açıldığı zaman içeriye ve bize doğru açılıyordu. İçeri girenin bizi çok dar bir açıdan göreceği şekilde. Sobanın yanındaki arkadaşlar kapının arkasında kalıyor, görünmüyorlardı. Bize kuryelik yapan arkadaş ellerindeymiş, anahtarı vardı, dış kapıyı açıp girmişler. Biz hiçbir şey duymamıştık. Birdenbire hem pencereden hem de odanın kapısından ateş başladı. Kurşun yağıyordu. Pencere anlattığım gibi olduğundan menzil dışında kalıyorduk. Oradan gelen kurşunlar kimseyi isabet etmiyordu. Hüseyin sedirden aşağı kayıp yere yattı. O da hem pencerenin hem kapının atış menzilinin dışına çıkmış oldu. Ben sedirin üstünde oturur vaziyete geçtim. Dediğim gibi kapıdan çok dar bir açıdan görülüyordum. Ve zaten içeri bakmadan gelişi güzel taradıkları için o ana kadar isabet almamıştım. 5 kurşunum vardı. Silahımı sol elime alıp 5'ini de peş peşe sıktım. Tabii o zaman sol tarafım hedef olmuştu. Sol dirseğimden ve sol bacağımdan yaralandığımı hissettim. Dirseğimi parçalayıp geçen kurşun Hüseyin'in dizine gelmiş ve onun da dizini dağıtmış. Benden başka kimse de silah yoktu. Kurşunların bitip silah sesi kesilince odaya doldular. Ölmediğimi anlayınca vuralım mı vurmayalım mı diye tereddüt geçirdiklerini fark ediyordum. Başımda duran biriyle göz göze gelince bunu hissettim. Sanırım silah sesleri kesildikten sonra tekrar ateş ederlerse savunmasız birini öldürdükleri anlaşılır diye vazgeçtiler. Ama götürürlerken çok hırpaladılar. Beni gören her polis yumruk, tekme, dipçik vurmadan geçmiyordu. Yani arkadaşlarımın arkasına saklandım, siper aldım diye bir şey yok. Öyle olsa yakınımda bir tek Hüseyin var. Onun delik deşik olup ölmesi gerekirdi. Hiram Abbas'ın boynundan vurulmuş olduğunu çok sonra öğrendim. Zaten yüz yüze bir çarpışma değildi ki kapı aralığından görmeden tarıyorlardı. Ben de kapıya doğru ateş etmiştim. Kimseyi vurduğumun farkında bile değilim. Yüz yüze çatışma bile olsa üstüme kurşun yağarken o kargaşalıkla nişan alacaksın, tam boynuna isabet ettireceksin. Bu olsa olsa kovboy filmlerinde olur. Anlık bir zaman içinde olup bitti. Düşünün, 5 kurşunun peş peşe sıkılması kaç saniye sürer? Eybür'ün anlattıkları belki çok uzun süren çatışmalar da olabilir. Emniyet müfettişi Mehmet Ali. Çatışma bitince Mehmet Eymür hemen hastaneye koştu. Boğazından ve omzundan yaralanmış olan Hiram Abbas kendindeydi. Mehmet Eymür'e hüviyetimin bulunduğu cüzdanı ve silahımı sen al, sende kalsın, eve bir şey söylemeyin dedi. Hiram Abbas evdekileri merak etmesini istememişti ama annesi olayı biliyor, gizlilik kurallarına uyuyor, soğukkanlılığını koruyordu. SBF'den gençlik arkadaşı Aydemir Koç bize şunları anlattı. 12 Mart döneminde bir çatışmada yaralanmıştı ve hastanedeydi. Ben yurt dışından izinli gelmiştim. Hiram'ın başına gelenlerden haberim yok. Roxan Hanım'ı ziyarete gittim. Sohbet ederken Kompas Güngör Salman geldi. Alçak sesle, teyze Aydemir'e söyledin mi dedi. O da hayır, bilmiyormuş gibi davranıyor sandım, hiçbir şey söylemedim dedi. Meğer benim görevimin ne olduğunu bilmediğinden gizli bir tahkikat yürütüyorum sanmış ve hiç renk vermemiş, ne ağlama ne sızlama. Annesi Roxan Hanım'ın çelik gibi sinirleri vardı. Cesaret ve soğukkanlılık Hiram'a ondan geçmiş olmalı. Demek ki soğukkanlılık bunlarda genetik. Hiram Abbas tanımaması için başka bir kimlikle kamufle ediliyordu. Bu sırada Ziya Yılmaz'ın kullandığı tabancadan çıkan bir mermi görevler arasında yer alan emniyet müfettişi Mehmet Ali'nin sol çenesinden girip boyun sağ nahiyesinden çıkmış, sağ köprücükten tekrar girerek sağ sırtla kalmak suretiyle hayati tehlike teşkil edecek derecede yaralanmıştır. Dipnot: THKBC davası iddianamesi sayfa 264. Hiram Abbas'ın boynundaki yara iyileştikten sonra da etkisini sürdürecek, ölünceye kadar nefes almasında güçlük yaratacaktı. Hiram Abbas, Mehmet Ali kod adını kitabın ilerleyen bölümlerinde göreceğiniz gibi başka operasyonlarda da kullanacaktı. Mehmet Eymür şefini hastanede bırakıp çıkmak zorundaydı. Operasyon devam ediyordu. O gece yapılacak bir baskın daha vardı. Yola Hiram Abbas'sız devam edeceklerdi. Gün ağarmaya başlamıştı. Arnavutköy'de Mahir Çayan ve arkadaşlarının kalma olasılığının bulunduğu bir yer daha söylenmişti. Kesin yer belirtilmemişti. Üvez sokaktaki 3 apartmandan biri denmişti. Üçer katlı bu küçük apartmanları daire daire aradılar. Sabahın o erken saatinde uyandırdıkları insanların evlerini yatak odalarına kadar didik didik ediyorlardı. Sonuncu ve 8 no'lu yüksek apartmana geldiklerinde apartman yöneticisinden bilgi aldılar. Apartmanda oturan kuşkulu pek bir kimse yoktu. Buna rağmen bodrum kattaki bir no'lu dairenin kapısını çaldılar. Kapıyı açan Lale Arıkdal dairede yalnız oturduğunu söyledi. Ekiptekiler yine de dairede bir arama yapmak için dağılmışlardı ki koridorun dibindeki odayı arayan polisin sesi geldi. Burada bir erkek ceketiyle peruk var. Dipnot: arananların fotoğraflarının bulunduğu afişlerde saçlarının ön tarafı iyice azalmış olduğu görülen Ulaş Bardakçı bunu gizlemek için peruk takıyordu. O anda odanın duvar tarafından bir cayırtı koptu. Duvara dayalı fermuarlı elbise dolabının içinden otomatik tabanca atışı başlamıştı. Ani açılan ateşle karnından vurulup yere düşmüş olan polis memuru Tamer Gürbüz, odanın kapısına gelen arkadaşlarına duvardaki dolabı işaret ediyor, oradan ateş edildiğini söylüyordu. Fermuarlı elbise dolabı bir anda kurşun yağmuruna tutuldu. Silah sesleri kesildiğinde yere devrilmiş olan dolabın fermuarını açan polisler, vücudunun her yerinden isabet alıp o anda ölmüş olan Ulaş Bardakçı ile karşılaştılar. Silah sesleri üzerine kaçıp apartmanın içine bir yere sinmiş olan Lale Arıklı'yı da alıp götürdüler. Dipnot: apartman siyasi şube müdürü Mahmut Dikler'e aitti ve Dikler operasyonu telsizden izliyordu. Birlikte oturdukları kız kardeşi de apartman yöneticisiydi. Bu olaydan sonra polis teşkilatı içinde Dikler'e espri olsun diye Komünist Mahmut denmeye başlandı. 6 Şubat 1980 tarihinde öldürüldü. Aynı gün MİT Müsteşarı Nurettin Ersin'den bir kutlama ve teşekkür mesajı aldılar. Ersin mesajında başta bölge başkanı Turan Deniz olmak üzere tüm personele teşekkür ediyor. Değerli arkadaşımız Hiram Abbas'ı ayrıca takdir eden acil şifalar dileğiyle gözlerinden öperim diyordu. Müsteşarın yasalarda izin verilmemiş olan bu örtülü operasyonları açık bir mesajla kutlaması alışılagelmiş bir davranış değildi. MİT kanununa aykırı olduğu için yasa dışı görülen bu eylemler basında eleştirildiği kadar teşkilat içinden de tepki görüyordu. Hiram Abbas ekibi kontrespiyonajla yetinmedi. MİT'te operasyon emniyet gibi değildir, beyinle çalışır. Esaslı bir istihbarat çalışması gerektirir. Kulaktan dolma bilgiyle, teyit edilmemiş bilgiyle yapılmaz. Yukarıdakiler bunu bilmez, şunu yakalayın, falan operasyon yapın derler. Hiram Abbas da böyleydi. MİT için her zaman SİHA'nın organizasyonunu ideal olarak görürdü. Oysa MİT'in operasyonu çok uzun bir süreç ister. Hiram Abbas o sırada yurt dışında bulunan eski amirlerinden K.A.'dan bir geçmiş olsun mektubu aldı. İmza yerine kahraman asker Schweik yazılmış olan mektup önce kendisine ve ailesine geçmiş olsun dilekleriyle başlıyordu. Ama geri kalanı sanki Hiram Abbas'ın kişiliğini tanımlıyordu. Karakterini, heveslerini, deliliğini bildiğim için maalesef tahmin ettim. Artık sana nasihat vermekten, yazmaktan bıktım usandım. Birazcık şu ağabeyinin nasihatlarından nasiplen ne olur? Hayrola ne oldu? Yine kahramanlık mı yaptın? Değer mi bu risklere girmeye? Çoluk çocuğunu hiç mi düşünmezsin? Aklını mı yitirdin? Bak oğlum, aklını başına topla, geride bırakacaklarını, küçük yavrularını bir gözün önüne getir. Arkandan onlardan başka kimsenin ağlamayacağını peşinen bilesin. Birkaç gün ah vah aslan çocuklu vesaire derler, ondan sonra da realite ile baş başa kalınır. Dipnot: Mehmet Eymür adı geçen eser sayfa 163-164. Hiram Abbas yaralandıktan 3 ay sonra bir geçmiş olsun mektubu da Lizbon'daki eski müsteşarından aldı. Fuat Doğu yaralanma olayını kendisine Lizbon'da ziyaret eden Hiram'ın babası Hilmi Abbas'tan öğrenmişti. Bey babanı tanımak benim için büyük bir bahtiyarlık oldu. Senin gibi güler yüzlü, hoş sohbet ve gün görmüş olan bu çelebi insanla konuşmak, şu yalnızlık içindeki hayatında bana renk verdi diyordu mektubunda. Kaptan Hilmi Abbas, oğlunun yaralanmasından birkaç ay sonra yönetimi altındaki Ragıp Gümüşbala gemisiyle gitmişti Portekiz'e. Limana varınca oğlunun gençlik arkadaşı boksör Sami'yi aramıştı. Sami Onaran anlatıyor. 1971'de Lizbon'da başkatiptim. Bundan sonra Fuat Doğu büyükelçi olarak geldi. Bir gün telefon çaldı. Arayan kişi ben Abbas Kaptan, Hiram Abbas'ın babasıyım. Arkadaşlarını topla gel, benim gemide yiyip içelim dedi. Biz de gemiye gittik. Hiram'ın bir çatışmada yaralanmış olduğunu o zaman babasından duydum. Babası çok üzülüyordu. Oğlun işi nedeniyle her an tehlikede olmasından memnun değildi. Hiram'ın babasını büyükelçi Fuat Doğu ile tanıştırdım. Eski müsteşardan gelen mektuba çok sevinmişti Hiram Abbas. Yeni müsteşardan gelen mesajı da geleceğe dönük olarak değerlendirecekti. Bu arada müsteşar Nurettin Ersin ve yardımcısı Recep Ergun teşkilatın başına geldiğinden beri MİT'te huzursuzluk azalacağına giderek artmıştı. Ersin ve Ergun aleyhinde Hiram Abbas'ın kaleminden çıktığı söylenen imzasız mektuplar, bildiriler dolaşıyordu teşkilat içinde. Oraya da geleceğiz. Önce İstanbul'daki operasyonlara biraz daha değinelim. Hiram Abbas sorguda. Operasyondan vakit buldukça Ziver Bey'deki sorgulamalara da katılıyordu Hiram Abbas. Ulaş Bardakçı'nın öldüğü Arnavutköy operasyonunda sağ ele geçen Lale Arıkdal, Ziver Bey'de sorguya alınmıştı. Lale Arıkdal sorgu odasında tanıdığı Hiram Abbas'ı daha sonra şöyle anlattı. İşkence sırasında diğerleri ona albay ya da yarbay diye hitap ediyorlardı. Dipnot. Basında da Fındıkzade baskını anlatılırken bir albay yaralandı diye yazılmıştı. Uzun boylu, kısa kesilmiş saçlı, açık renk gözlüydü Hiram Abbas. Erenköy'de tutulduğum dört nolu hücreye birkaç kez geldi. Bir keresinde kolu sarılıydı. Daha önce Fındıkzade baskınında yaralandığı için Arnavutköy'de bizim eve yapılan ve Ulaş Bardakçı'nın öldüğü baskına katılamadığından yakınıyordu. Herkesin bir merakı vardır, kimisi pul koleksiyonu yapar. Ben de silahla oynamasını severim. Çocukluktan kalma bir alışkanlık işte diyordu. Bu arada onun kafa yapısı hakkında beni dehşete düşüren bir şey anlattı. İşkence yapmak benim için özel bir uğraş haline geldi. Mesela bir dostumun karısı kurbağadan çok korkar. Eğer bir gün ona işkence yapmam gerekirse bir yatağa bağlar bırakırım. Kurbağa zıpladıkça o kadın korkusundan ölür diye devam etmişti. Bir insanın dost kabul ettiği başka biri için böyle bir şeyi düşünmesi gerçekten dehşet vericiydi. Dipnot, Aydınlık, 9 Ağustos 1978. Mehmet Eymür, Ziver Bey Köşkü'nde sorguladığı Lale Arıkdal'dan kitabında L.A. rümuzuyla söz eder. Ankara Koleji'nde okumuş olan Arıkdal'a kendisi de aynı okuldan olduğu için bu yoldan dostça yaklaşmıştı. Gözaltında olduğu sürece ona iyi davranılmasını sağlamaya çalışmıştı. Eymür'e göre Arıkdal'ın gazeteye anlattığı kurbağa hikayesi Hiram Abbas'ın bir şakasından ibaretti. Çünkü Hiram Abbas kendisini iyi tanımayanların ne zaman şaka, ne zaman ciddi konuştuğunu anlayamadıkları bir kişiydi. L.A. da Abbas'ın şaka yaptığını anlayamadığı için onu işkenceci ve sadist olarak görmüştü. Eli kolu bağlı korku içinde sorgulanan bir sanığı kurbağa işkencesiyle tehdit etmenin nasıl bir şaka olduğunu herhalde ancak ruh doktorları çözebilir. Ziver Bey Köşkü bir süre sonra daha başka ünlü ve üst düzey kişileri konuk etmeye hazırlanıyordu. Hiram Abbas'ın da bazılarında yine boy göstereceği yeni sorgulamaların. Oraya geçmeden önce 1968'de büyük ideallerle başlanan bir yolculuğun 1972'de nasıl bir dramla sonuçlandığını görelim. Süleyman Demirel'i kaçırma planı. İstanbul'dan kaçıp Ankara'ya gelen Mahir Çayan oradaki arkadaşlarıyla buluştu. Sıkışıklıktan kurtulup nefes alabilmek için bir eylem yapmaları gerekiyordu. Süleyman Demirel'i kaçırmayı düşündülerse de Devrik Başbakan'ın Güneş Sokak'taki evinin çevresinde yaptıkları araştırma sonucu bundan vazgeçtiler.